Ayrım 7. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 116. Ödül. Yaser Arafat da öldü. Lakin ölümü değil, hayatıdır bana bu satırları yazdıran. Ben, Nazım Hikmet'in şiirini yazdığı kahraman bir asırda doğdum ve büyüdüm. Asrım, kahraman bir anne gibi emzirdi çocuklarını cesaretiyle. Büyüttü, besledi, lakin nasibini almadan gelip geçenler de oldu işte cesaret ananın bereketinden. Sayıları da bir hayli çoktu. Asrın kahramanları olabilmesi için korkakları da olmalıydı. Korkaklıkların tartıldığı acizler kefesi de olmalıydı ki onlar madalyalarını göğüslerinde taşıyarak çıkabilsinler terazinin cesaret kefesini. Öteki kefede yılgın ihanetlerin başları önlerinde. Çoğu yenilmiş görünürken kazandılar bir de. Cılız ve geçici zaferlerin sahte muzafferleri yitip gitmişken insanlığın unutkanlık labirentinde. Kaybetmiş sayılan kahramanların resimleri asılı yeni yetme gençlerin göğüslerinde. Çeyi vuran Bolivyalı kumandan nerede? Kahramanlık ille de ve hemen kazanmak değildir muharebeyi. Yalnızca kahramanlardır ki eninde sonunda kazanırlar asıl ve o büyük harbi. Ne mutlu kahramanlar aslında yaşayanlara ve şükürler olsun kahramanlar aslında yaşadığıma. Yerkürenin uzaydan çekilmiş mavi resminin içinde onlarla birlikteydik aynı zamanda. En büyük ödüldü kıymetini bilene. En büyük ödül direnmeyi öğrenmekti kişisel hayatlarımızın her kasırgasında. Ne pahasına olursa olsun direnmek, direnebilmek en yaman kuşatmalarda. Sene 1982 idi ve biz her gün Arafat'ın yüzünden ve yüreğinden eksilmeyen gülümsemesini gördük. Batı Beyrut'un kan ve ateş kokan sokaklarında. Çoktan ölmesini bekliyorlardı ve o çoktan karar vermişti ayakta kalarak yok etmeyi düşmanlarını. Vay ki vay! Biz ne yaptık bu yaman ödülü hak etmek için kahramanları aslında yaşamaktan başka? Dahası da oldu. İsrail'in savaş baronu Sharon o günlerde Lübnan'daki Sabra ve Şatilla kamplarına girdi. Biz ise tarihin hafızası olmaya soyunduk haberlerde. Her gün bir tevi yazdık da yazdık tek kanallı ekrana. Bir gün sürgündeki adamdan kocaman bir plaket çıktı, geldi. En üst tarafında PKÖ'nün amblemi olan bir madalya. 1986 sonbaharıydı. Pirinç metal üzerine şu yazılar kazınmıştı. Bay Ali Kırca, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine verdiğiniz destekten dolayı bu şeref madalyası size verilmiştir. Altında yine pirinç plakete kazınmış bir imza. Yaser Arafat. Dahası da oldu. Yine bir sürgün şafağında, bir Bağdat sabahında acıların yüzünden gülümsemeyi hiç silemediği haki üniformalı kahramanla askerlik hatırası kıvamında bir poz için durduk kameranın karşısında. Deklanşöre basıldı. İş bu resim zihnimin ve kalbimin hatıra defterine kaydoldu. Sizin hiç ödülünüz öldü mü? Renksizliğin renkleri. Özer Öztep adını pek çok kişi ilk kez ölüm haberiyle duydu belli ki. Bu dünyadan göçüp gidince. Yaşarken de öyle kalabalıkların filan farkında olduğu biri değildi zaten. Farkına varılmayı da beklemedi hiçbir zaman. Evrende kendi kaderine düşen boşluğu doldurdu ve gitti. Bir de kendi rengini boyadı büyük tabloda. O rengi de yakınındakiler görebildi yalnızca. Bir süre, kısa bir süre renginin şahidi olanlardan biriydim ben de. Hani herkes yazdı ya, Demokrat Parti döneminde girdiği spikerlik sınavından çıkınca ha ha ha Halk Partiliyiz diye almadılar dediğini. Kekemeydi evet. Lakin gazeteciliğini kekemeliğinin önüne çıkarmayı başarmıştı işte. Hatta kekemeliğini avantaja dönüştürmüştü. Bugün olsa sunuculuk bile yapabilirdi. Rating getirsin diye. Getirirdi de Demokrat Parti'de yoktu nasıl olsa. Ben tanıdığımda TRT'de kurum içi sürgün bölümünün başındaydı. O yıllarda 1970'lerin sonu TRT yayınları bütün Türkiye'ye ulaşamıyordu antenlerle. O akşamki yayının filmleri kopya ediliyor, ertesi sabah otobüs, uçak artık ne bulunursa 6-7 ile kargo ile gönderiliyordu. Pek çok bölge haberleri bu şekilde bir gün sonra izleyebiliyordu. Bu işin adı transkripsiyondu. Bölümün başında da Özer ağabeyi vardı. 12 Eylül öncesi günlerde yolumuz şehir içi bir sürgünle kesişti Özer Öztep'te, transkripsiyonda. İşimizi ciddiye almıştık orada da. Paket yayınlardaki paketlerin içeriğini renklendirmeye çalışmıştık. Gayretimiz dahası onun asli işini Sürgün mürgün demeden ben istememiz hoşuna gitmişti. Gün geldi, bizim sürgünümüzün vadesi doldu. Biz asli işimize dönebileceğimiz için sevinçli, lakin Özer ağabeyi yalnız bırakacağımız için üzgündük. Ayrılmamıza yakın kulağımıza eğildi. Bak dedi. Yukarı ile aram iyidir. Burada kalman için torpil yapabilirim. İlahi Özer ağabey, kızaktaki bir görev için torpil yapmayı öneren ilk amir sen oldun herhalde. Müthiş bir ironiydi elbette. Sen bizi güldürdün, tebessüm ettirdin hep. Allah da öte cihanda güldürsün seni, emi. Özer Öztep, siyah-beyaz TRT'nin renklerindendi. O yıllarda TRT'yi izleyenler, siyah-beyaz görüntülere mahkum kalırken, biz TRT'de rengarenk bir dünyanın içinde yaşardık onların sayesinde. Spor haberlerinin kurucusu, bendeniz Kemal Deniz, Kemal abi, Türkiye'de yurt haberleri anlayışının öncüsü Basri Balcı, Basri abi. O büyük ağırlığıyla oturduğu yerden dünya spor tarihinin ansiklopedisi gibi çalışan Arman Talay, Arman abi. Türkiye'nin ilk genelkurmay muhabiri Papyon Tevfik, Tevfik Fikret Dinçer, Tevfik abi. Tam 8 dili sular seller gibi konuşarak TRT'yi dünya ile buluşturan, 70'lerinde bile janti delikanlı gibi duran diplomasız diplomat Polonez göğlü Edwin Rizzi, Edwin Bey illaki. Ve onlardan çok çok genç olmasına rağmen 1970'lerin televizyon ve spor haberciliğine damgasını vuran acar muhabir Barbaros Aykol, Barbie. Ah ne vardı arabayı o kadar hızlı kullanacak be Barbaros, sen tam da özel ve özgür televizyonlar çağının adamıydın oysa. Allah hepinize rahmet eylesin, toprağınız bol olsun, ışıklar ve renkler içinde kalın orada da. 40 yılın 40'ı. Türkiye'de televizyon bugün 40 yaşında. Televizyon yayıncılığı ilk kez 1964 yılında çıkarılan yasayla hukuki kimlik kazandı. Yasanın kabulüyle birlikte 40 yıl sürecek televizyon macerasının da önü açılmış oldu. Önce TRT, 1990'lardan sonra da kendi mecrasını bulan özel kanallar. Hiç şüphe yok ki geçen 40 yılda önce siyah-beyaz, sonra da renkli ekranlardan yansıyan ışıklar, bu coğrafyada yaşayan insanların yaşamlarını derinden etkiledi. Pek çoğu unutulup gitse de her biri yayınlandığı döneme damgasını vuran sayfalardan oluşan bir televizyon tarihi yazıldı 40 yıl boyunca. Bu yazıyla 40 yılın içinden televizyon tarihinin kilometre taşlarını hatırlama denemesi yapacağız. Tümüyle kişisel tercihlerle, unuttuklarımız bir yana başkalarının da başka 40'ı olabilir elbette. Bizimki bu işte, sıralama rastgeledir. 1. Söz Meclis'ten içeri, 1975. Örsan Öğmen'in ilk kez canlı telefon bağlantıları kurduğu siyasi magazin programı. 2. Kıbrıs Barış Harekatı yayınları, 1974. 3. TRT'nin Semiha Yankı'dan Sertab Erener'e, oradan İstanbul finallerine uzanan 29 yıllık Eurovizyon macerası. 4. Televizyonun ilk gerçek starı Zafer Cilos'un ve erken yaşta 36 ölümü, 1976. 5. Sovyet yapımı Ankara belgeselinin TRT'de yayını, 1968. 6. Türkiye'nin kaderini değiştiren ve Hüsamettin Çelebi'nin yönettiği Liderler Açık Oturumu, Özal Cahit Sunay, 1983. 7. İlk ekran bağımlılıkları, Dallas ve Kaçak dizileri. 8. Siyah-beyaz televizyonda ilk renkli görüntüler, Kenan Evren'in mitinglerinin renkli yayını, 1982. 9. İlk yerli dizi, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aziz Nesin, 1975. 10. Muhammed Ali'nin maçlarının sabaha karşı naklen yayını. 11. Papa II. Jean Paul'ün Türkiye gezisinin siyah-beyaz, TRT'den 35 ülkeye renkli yayını, 1978. 12. Güne Bakış, Can Akbel, 1975-80. 13. Aşk-ı Memnu, Kartallar Yüksek Uçar ve Küçük Ağa üçlemesiyle nitelikli yerli dizi hegemonyası. 14. Zengin ve Yoksul, Karamazov Kardeşler, Kaptanlar ve Krallar üçlemesiyle nitelikli yabancı dizi hegemonyası. 15. Bülent Özveren'in sunduğu televizyon tarihinin en çok iz bırakan bilgi yarışması, 1979-1980'ler. 16. Telepazarda ilk naklen maç yayını, 1974, GSFB. 17. Sunuculukta Haliç Kıvanç, Orhan Boran, Cenk Koray üçlemesi. 18. Bizimkiler ve Kaynanalar, televizyon tarihinin en uzun ömürlü dizileri. 19. 40 yılın habercilik skandalı, Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemiloğlu'nun açlık grevinde öldüğü haberi, 1975, ve 5 yıl boyunca ölü sayılması, bugün de hayatta. 20. İslamcı kanalların çıkışı, 1996. 21. Türkiye'nin ilk özel televizyon kuruluşu, URT ve televizyon yayıncılığında Türker İnanoğlu olgusu. 22. Özel suikastinin naklen yayın aracıyla kaydı, 1988. 23. Televizyonun dünyaya açılışı, 32. gün ve Mehmet Ali Birand olgusu. 24. Interstar'da Körfez Savaşı yayınları, 1991. Simültane tercümeler çağı. 25. Yalan Rüzgarı, Pembe Diziler Zamanı, 1990-2000. 26. Aziz Üstelli, Gecenin İçinden, Ekranda ilk Talk Show, 1988. 27. Barış Manço'yla 7'den 77'ye. 28. İcraatın İçinden, Bir Özal Klasiği. 29. Televizyonda Araştırmacı Gazetecilik ve Uğur Dündar Olgusu. 30. Televole ve Ekranda Magazin Patlaması. 31. Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'yla Kale Arkası futbol maçlarında pozisyon yorumlarının başlaması. 32. Siyaset Meydanı. 33. İlk Haber Kanalı Denemesi. NTV ve Nuri Çolakoğlu Olgusu. 34. Ekranda Kemal Sunal Filmleri. 35. Haber'de Anchorman Dönemi ve Ali Kırca ile ATV Haber. 36. Star Haber ve Ufuk Güldemir Olgusu. 37. Şov Haber ve Reha Muhtar Olgusu. 38. Sokak Hikayeleri ve Savaş Ay Olgusu. 39. TV'de Belgeseller ve Can Dündar Olgusu. 40. Popstar, Ekranda Şarkıcı Yarışmaları ve SMS Olayı. İşte bize göre ve hatırlayabildiklerimizle 40 yılın 40'ı. Sonuçta bir ekranın 40 yıl hatırı var hepimizde. Ve de hatırası. Helikopter. Hepimiz hayata önümüzdeki günlerin gözünden bakarız aslında. Önümüzdeki zaman için umutlanırız. Önümüzdeki zaman için planlar yaparız. Yine de en sevdiğimiz gün yeni yılın ilk günü değildir. Tersine yeni yılın ilk günü buruktur içimiz. Karma karışıktır duygularımız. Olup biten her şey geride kalmış. Bütün sevinçler ve heyecanlar, kederler ve ümitsizlikler doruklarda yaşanıp tüketilmiştir. Yorgun, kırgın ve kocaman bir boşlukla gireriz yeni bir zamanın kapısından içeri. En sevdiğimiz gün yeni yılın ilk günü değildir, evet. Giden yılın son günü ise en mutlu huslatımızdır. O güne ve o geceye kavuşmanın dört nala atları koşuşturur yüreğimizde. Yılın son günlerini ve yılın son gününü severiz birlikte. Şehirler ve sokaklar ışıklar altındadır. Kuzey yarımkürede yaşayanların masalsı karlar altında uyandıkları sabahlar da cabası. İyi de yeni yıla doğru yaşanan heyecanların sebepleri aynı mıdır acep? Giden mi uğurlanır ışıklarla? Gelen mi selamlanır çığlıklarla? Geleni selamlamak kolay da, gideni nasıl çıkaracağız hayatımızdan bir çırpıda? Bu o kadar kolay mı? Yıllardır habercilik yapıyoruz televizyonlarda. Hiç değişmedi yeni yıl akşamlarında verdiğimiz mesajlar. Yaşanan acılar son olsun, sıkıntılar bitsin, umut getirsin yeni yıl. Ve bir yıl sonra yine aynı mesajlar. 1999'dan 2000'e girerken, yani yaşlı dünya yeni bir milenyuma adım atarken, en farklı yılbaşı yayınlarından birini gerçekleştirmiştik ekranlarda. Türkiye'de ilk kez gece uçuşu yapan bir helikopterle İstanbul semalarına havalanmış ve yine Türkiye'de ilk kez bir helikopterden canlı yayın yapmıştık. Gece yarısına 5 gala yayına girmiş ve hepsi 20 dakika kadar yayında kalmıştık. O sıralarda öteki ekranlarda geleneksel yılbaşı eğlencelerinde vur patlasın gırla gidiyordu çalgı çengi sesleriyle. Ülkenin en ünlü sanatçıları yılın en sevilen şarkı ve türkülerini tam gece yarısı görkemli ve rengarenk korolarla seslendiriyordu. Bizim ekranda ise karanlıkta uçan bir helikopter, aşağıda ışıklar şehri İstanbul, arada meydanlardan atılan havai fişeklerin çatapataya benzeyen görüntüleri ve fonda helikopterin motor gürültüsü eşliğinde bu satırların yazarının canlı yayında milenyuma dair o anda hissettiklerini dillendirdiği ve ışığı gördüklerini anlattığı spontan ve rastgele cümleler. Şehrin üstünden bir yıldız gibi kayarak uzaklaşan helikopter. Ve hepsi bu. Sonuç ne oldu dersiniz? Türkiye'nin büyük çoğunluğu o gece, o dakikalarda yeni yıla ve yeni milenyuma girerken o çalgılı çengeli eğlenceleri değil, şehrin üstündeki o helikopterden yansıyan tuhaf ve yarı karanlık görüntüleri izlemeyi seçmişti. Milyonlarca insan o gece aslında bir türlü içine giremedikleri, ve kendine ait olmayan sanal bir eğlence alemini değil, gökyüzünden yansıyan kendi hakiki dünyalarını ve kendi zamanlarını seyretmişlerdi. Bir yılbaşı gecesinde kendilerine bakmışlardı. Gelen değil, giden bir zamandı o. Zamanın aktığını, eski yılın çekip gittiğini ilk kez gözleriyle görmüşlerdi. Zaman ilk kez göze görünür olmuştu ve o zaman gitmesini istedikleri zamandı. İçinde yıkılmış deprem şehirleri, uykusunda can vermiş on binler ve tarifsiz acılar içinde kalmış yüz binlerce insanı barındıran bir zamandı. Gözlerinin önünde gidiyordu işte. Bundan görkemli bir uğurlama töreni olur muydu hiç? Her zaman bir helikopter uçmayabilir semalarınızda. Kendi yolculuğunuzu görmek ve kendi yolculuğunuza çıkmak her zaman o kadar da kolay olmayabilir. Çıkın kendi beyninizin esaretinden, özgür bırakın düşüncelerinizi. İçinde bulunduğunuz mekanların ve içinde bulunduğunuz zamanların kıskacından kurtulun. Ömrünüzün yeni milenyumlarına doğru kanatlanmanın çaresi yoktur havalanmaktan başka. Danssız cazibe ya da bir olimpiyat hatırası. 30 yıl kadar önceydi. TRT kafilesiyle birlikte 1984 olimpiyat oyunları için gittiğimiz Los Angeles'ta otelde bizi ilk karşılayan telefonlarımıza Asala'dan bırakılmış içi boş tehdit mesajlarıydı. Ancak bu tatsız hoş geldin karşılaması sonraki günlerde olimpiyat heyecanını yaşamamızı hiçbir şekilde engelleyememişti. Bir yayıncı olarak izlediğim bu ilk olimpiyat haberciliğin başka alanlarında yol almaya çalışırken ne müthiş ve sürükleyici bir serüveni kaçırdığımı anlatacaktı her aşamasında. Kafileye katılmamı o yıllarda TRT Spor Haberleri Müdürü olan Baki Şehirlioğlu istemişti. Oyunlar boyunca Eurovision ile koordinasyonu yürütecektim. Baki ile birlikte hepsi 7 kişiden oluşan kafilenin spor dışı 8. adamı olmuştum. Azdık ama özdük. TRT'deki masalarımızda emektar daktilolarımızın başından kalkıp gelen bizler, yayın odamıza yerleştirilen ekranlar sayesinde bilgisayar denen aygıtla ilk kez Los Angeles olimpiyatlarında tanışmıştık. Los Angeles, güneşli, olimpiyat köyü cıvıl cıvıldı. Sporcularımız beklenen başarıyı gösterememişti ama bizim yayınlarımız açısından her şey harikulade gidiyordu. Ama bir gün, oyunların sonuna doğru bir gün, yayın çizelgemizi incelerken Baki Şehirlioğlu başını kaldırdı. "Şuna bak," dedi. Baktım. "Bu akşama ritmik jimnastik yayını koymuşuz ama anlatacak adamımız yok. Herkesin işi var. Nasıl atladık bunu?" Ve gözünü bana dikti. Aklından bile geçirme diyecektim ki diyemedim. Başka çaremiz yoktu. "Yalnız," dedim, "bir sorun var. Ritmik jimnastiğe dair bir kelime bile bilmiyorum." Baki, o her zamanki kendine güvenen insanların rahatlığıyla noktayı koydu. "Anlatırsın, anlatırsın." O yıllarda ve sonraki yıllarda da Türkiye'nin en iyi ve en usta olimpik yayıncısı olan Kenan Onuk'a danıştım. "Vallahi her şeyi sor, bunu sorma," dedi. Haklıydı. Ritmik jimnastik ilk kez o yıl olimpiyatlara alınmıştı. Kimse fazla bir şey bilmiyordu kurallara dair. Çaresiz salonun yolunu tuttum. TRT'ye ayrılan kabine yerleştim. Müthiş heyecan vericiydi. Nasıl olmasın, tek kanallı TRT'de milyonlarca izleyici biraz sonra bizi izleyecek, benim anlatacaklarıma kulak verecekti. İyi de ben nasıl becerecektim bu işi? Sağa sola bakınırken yanımdaki kabinde beyaz, bembeyaz saçlı bir adam dikkatimi çekti. Önünde bir sürü notlar vardı. İsviçre televizyonunun yayıncısıydı. Cesaretimi toplayıp yanına yaklaştım, derdimi anlattım. Konuşmaya başlayınca bir spor yayıncısıyla değil, bir bilgeyle karşı karşıya olduğumu anlamıştım. "Boş ver benim notlara, boş ver kurallara filan." Ve devam etti. "Ritmik jimnastik danssız cazibedir, hayat gibi. Müzik başlar ve müziğin ritmine uyarak dansa benzemeyen bir dans icra edilir. Yapanı da, seyredeni de cezbeden budur. Onun için adı danssız cazibedir. Onlar hissettiklerini yaparlar. Sen de hissettiklerini anlat. İzleyici de hissettiğini görsün. Hayat gibi. Biz hissettiğimizi yaparız. Seyredenler bizde hissettiklerini görürler. Hayat budur." Yerime geçtim. Kurallarını hiç bilmediğim bir konuda hayatımın en kolay oyununu anlattım. Öyle olmuyor muydu? Her sabah yeni bir güne uyandığımızda kurallarını bilmediğimiz yeni bir hayat bizi bekliyordu. Ve oynuyorduk. Dışarıdan görenlerin anlattıkları bizim yaşadıklarımız değildi gerçekte. Bir tür danssız cazibe. 7. ayrımın sonu, sayfa 129.